Ayrım 8. Neden öldürüldüler? Orhan Tüleylioğlu. Sayfa 103. Doğan Öz. 1934, 24 Mart 1978. Doğan Öz, savcılığa 1962 yılında Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde başladı. 1968 yılında Konya'da görevdeyken ilerici kitaplar satan dükkanlar yağmalanmış, ordu evinin bahçesine kadar girilmişti. Soruşturma sırasında tertibin arkasında Komünizmle Mücadele Derneği olduğu anlaşılmıştı. Konya Cumhuriyet Savcılığında görevli olan Doğan Öz de bulgularla ilişkili olarak derneğin kapatılması için dava açtı. Kenan Evren'in Konya'da görev yaptığı yıllardı. Doğan ve Sezen Öz çifti Konya'da ana caddede bir evin ikinci katında oturuyorlardı. Komünizmle Mücadele Derneği kapatılınca Özlerin evinin önünde adeta onları telin eden izinli bir yürüyüşü düzenlendi. Devletin aldığı tedbir tepede tur atan bir helikopterdi. Cumhuriyet'in savcısı Doğan Öz'e ilk büyük gözdağı böyle verilmişti. Ama o geri adım atmayı hiç aklından geçirmiyordu. 1970 yılında hukuk kurumu tarafından yılın hukukçusu seçilen Doğan Öz, aynı yıl idam cezalarının kaldırılması yönünde bir dilekçeye imza attığı için idari soruşturmaya uğradı. Denizli'de savcı yardımcısıyken Necmettin Erbakan'ın kardeşi Akgün Erbakan'la ilgili bir yolsuzluk soruşturmasını yaptı. Bunun üzerine tehditler aldı. İnebolu'da görevli olduğu 1973 yılında DGM'lerin kuruluş kanununa karşı adli teşkilatta imza kampanyası açtı. Devlet güvenlik mahkemelerinin doğal yargıya aykırı olduğunu savunuyor, hukukçuları da kendisiyle birlikte karşı çıkmaya çağırıyordu. Bu çağrısı o zaman fazla destek bulamadı. 1978 yılına gelindiğinde imkansızlığı son 20 yıl içinde daha iyi anlaşılan bir dava için kolları sıvamıştı. Doğan Öz, çoğu kişinin adını anmaya korktuğu kontrgerillayı soruşturmayı başlatmıştı. O, karşısına çıkan olayları Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullarla birlikte değerlendirmiş ve bu görevi gereği harekete geçmişti. Ulaştığı bilgileri iki sayfalık bir raporda topladı. Hazırladığı raporun bir sureti öldürülmesinin ardından çekmecesinden çıktı. Sezen Öz eşinin bu yüzden öldürüldüğünü düşünerek raporu dönemin başbakanı Bülent Ecevit'e ulaştırmayı görev bildi. Öz kontrgerilla raporuna şunları yazmıştı. Amaç şiddet ve anarşi eylemlerini yok etmek ve en doğal insan haklarını yaşanan bir gerçek durumuna getirerek toplumda can ve mal güvenliğini sağlamak, düşünce ve inanç özgürlüğünü korumak, demokrasiye bütün gerçekliğiyle işlerlik kazandırmaktır. Ancak yapılan aralıksız araştırmalarımız ve çalışmalarımız yeni hükümet döneminde de sürüp giden, ilk bakışta can ve mal güvenliğini tehdit eder gibi görünen şiddet olayları anarşik eylemler olarak nitelenecek kadar basit değildir. Gerçekten de bütün olup biten şudur. Ülkemizde tek seçenek olan Ecevit hükümeti ve onun demokrasiye bütün gerekleriyle işlerlik kazandıracağına olan umutları kitlelerde Türkiye halkında yok etmek ve onun yerine faşist düzeni gündeme getirmek ve bütün unsurlarıyla yürürlüğe koymaktır. Böylece ABD ve çok uluslu ortaklıklar Orta Doğu sorununu büyük ölçüde çözmek amacını gütmektedir. Bize göre bu sonuca ulaşmada CIA, AIDA, İran ve İsrail gizli haber alma örgütler, kontrgerilla gibi gizli örgütler yönlendirmekte olup, bu örgütler 1 ve 2. MÇ ile devlet aygıtını geniş ölçüde kendi amaçlarına uygun biçimde dönüştürerek demokrasi düşmanı akımları iktidar etmeyi öngörmüşlerdir. Geniş halk kitlelerine girmeyi de Adalet Parti'nin şemsiyesi altında MHP ve onun yan örgütleri olan Ülke Ocakları, Ülkü 1, Ülkücü Teknik Elemanlar, Milliyetçi İşçi Sendikaları, bazı işveren kuruluşlar ve esnaf destekleriyle gerçekleştirme çalışmaları içinde görülmektedir. Örneğin bir orta öğretim kurumu, Atatürk Lisesi gibi, Yüksek Öğretim Kurumu, Gazi Eğitim Enstitüsü, Ticaret Turizm Yüksek Öğretmen Okulu, Yüksek Öğretmen Okulu, Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu ve bazı fakülteler gibi, yurtlar, site öğrencisi yurdu ile il yurtları gibi, iş yerleri Devlet İstatistik Enstitüsü gibi, kuruluşlarda gizlice örgütlerce yönlendirilen OBA, OCAK, SANCAK gibi hiyerarşik örgüt yapısıyla çavuştan başlayarak albaylığa kadar rütbeli kişiler, çeşitli ideolojik eğitim koşullandırılmalarıyla sistemli, köklü ve yaygın bir biçimde etkinlik göstermektedirler. Legal yan kuruluşlarda başarılı görülenler, illegal çalışmalara yönelmektedir. Bunlar aynı zamanda 10 bin liradan başlayarak ayda 30-40 bin liraya kadar varan aylık ücretler de almaktadır. Bunun için mali kaynaklar, okul ve yurtlardaki öğrencilerden alınan ayda 50 liralık ödentilerle bağışlar. Mahalle esnafından ve küçük zanaatkarlardan alınan bağış ve ödentiler. İşe yerleştirilenlerden alınan rüşvetler ya da maaşın belli bir miktarı. Mahalle arasında evlerden toplanan bağışlar. Devlet ihalelerinden alınan yüzdeler. Silah, afyon kaçakçılığı ve beyaz kadın ticaretinden vurulan vurgunlar. Bazı iş çevrelerinden alınan bağışlar. SİHA, AYDA ve SAVAK gibi kuruluşlardan yapılan destekleme. Şunu öncelikle bilmekte yarar var. Bütün bu çalışmalar içinde askeri ve sivil güvenlik güçleri vardır. Kontrgerilla, Genelkurmay Harp Dairesi'ne bağlıdır. Kontrgerilla, il ve ilçelerde seferberlik işlemini yürüten kurum olarak askerlik şubelerince yönetilmektedir. Bu konuda en çok aşamalı eğitimden geçen astsubaylar kullanılmaktadır. Sivil güvenlik güçleri içinde MİT elemanları ve 1. şube görevlileri kullanılmaktadır. Her iki kesimde. Gerillaya karşı eğitim, o inanç var ki goşist sol hareketleri de bunlar yönlendirmekte ve sonra da bunlara karşı savaşım vererek tabanı kazanmakta ve demokrasiye karşı olan eğilimleri geliştirip örgütlenmektedirler. İdeolojik eğitim, halk içinde gelişme ve halktan kadrolu oluşturma eğitimi. Bütün bu çalışmalar siyasal planda MHP ve onun kadrolarınca yönetilmektedir. Bu konuda bir örnek son 11 Aralık 1977 seçimleridir. Gerçekten de yerel seçimlerde motorize güçlerce hareketli bir grup oluşturma ve kırsal kesimde yerel yönetimlerde kazanılan mevzilerle şimdiden iktidar olmanın gerekleri, iklimi ve ortamı yaratılmaktadır. Bu genel çerçevede cinayetleri, şiddet ve anarşik eylem nitelendirmelerini daha iyi anlamak olasıdır. Konuya bu kapsamda yaklaşılmadıkça öncelikle can ve mal güvenliğini sağlamak, şiddet ve anarşi eylemlerinin kaynağından kurutmak olanak dışı olduğu gibi demokrasiyi tek seçenek olmaktan çıkartarak bütün kurumlarıyla faşizmi kökleştirmek de gündeme gelecektir. Gerçekten de şiddete karşı halkı örgütleme, kitleler içinde şiddeti yoğunlaştırmama ile olanaklıdır. Bazı goşist sol akımlar gerçek hedefmiş gibi gösterilerek, hedef saptırılarak sıkı yönetimi, çağırma, seçimle olmazsa darbeyle iktidar olma, demokratik yaşama biçimini yok ederek halkı sömürme seçeneği, tek seçenek durumuna getirilme çalışmasıdır yapılan. Durum bütün açıklığıyla ve acılığıyla ve saygıyla sunulur. Levent Özyürük'ün öldürülmesiyle ilgili olarak açılan dava ve bu davanın hazırlık soruşturması sırasında meydana gelen olaylar, kimileri için Doğan Öz adına bardağı taşıran son damla olmuştu. Levent Özyörük'ün öldürülmesinden Doğan Öz'ün öldürülmesine kadar geçen zaman içinde gerçekleşen olaylar zincirinin başlangıcı Site Öğrenci Yurdu'nun aranmasıydı. 19 Ocak günü Ankara Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulu öğrencilerinden Levent Özyörük öldürülmüştü. O gün nöbetçi savcı Doğan Öz, katillerin Site Öğrenci Yurdu'na kaçtığını öğreniyor ve bu yurdun aranmasına karar veriyordu. O günlerde ülkücü militanların karargah olarak kullandıkları bilinen Site Yurdu'nun aranması bir savcı için kolay olmayacaktı. Öz, Site Yurdu'na geldiğinde görevli polisler kendisi gelmeden önce yurdu aradıklarını ve bir şey bulamadıklarını söylediler. Savcı Öz, kendisi olmadan yapılan aramayı kabul etmeyeceğini bildirerek kendisinin de bizzat katıldığı ikinci bir arama yaptı. İlk aramada temiz çıkan öğrenci yurdunda yapılan bu ikinci aramada dolaplarda saklanmış bir tabanca ve bir bıçak bulundu. Site yurdunun aranması MHP'lileri ve ülkücü kesimi çok rahatsız etmişti. Olayın ertesi günü MHP Konya Milletvekili İhsan Kabadayı meclis kürsüsünden Doğan Öz'ü suçlayan bir konuşma yaptı. Savcı Öz, 6 Mart 1978 günü bu öğrencilerden 70'i hakkında Levent Özyürük'ü öldürmek, yasalara aykırı toplantı düzenlemek ve yasal olmayan yürüyüş yapmak suçlarından dava açtı. Levent Özyürük davası Doğan Öz'ün açtığı son dava oldu. 24 Mart sabahı erken saatlerde Emniyet Sarayı'nı arayan bir kişi, Ankara Kızılırmak Caddesi'nde iki kişinin dolaştığını, eğilip kalktıklarını, şüpheli hareketler yaptığını söylüyordu. Adı verilen cadde Doğan Öz'ün oturduğu caddeydi. Bu ihbar ciddiye alınmıyor, telefon eden kişiye, "Gocunduğunuz bir şey mi var?" deniyordu. Bu telefon konuşmasının yapıldığı saatlerde savcı Öz evinden çıktı. Anadolu marka otomobiline bindi ve aracı çalıştırdı. Öz, motorun ısınmasını beklerken arabanın ön tarafında beliren kişiyi gördü. Elindeki tabancayı kendisine doğrultmuş olan kişi üst üste 6 el ateş etti. Doğan Öz'ü vuran kişi olay yerinden koşarak kaçmayı başarmıştı. Ama geride pek çok tanık bırakmıştı. Olay yerine gelen ve araştırmaya başlayan polis tamı tamamına 18 tanık saptadı. Özellikle sokakta apartmanlardan birinin kapıcısı olan Hayati Erdoğan silah sesleri üzerine kapının önüne fırlamış ve tam o sırada kaçmakta olan katille neredeyse burun buruna gelmişti. Tanık Erdoğan katili aynen tarif edecekti. Doğan Öz'ün öldürülmesi tüm yurtta ve özellikle başkent Ankara'da büyük tepkiyle karşılandı. Yapılan tüm açıklamalarda cinayet kınanırken özellikle MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş ve Grup Başkan Vekili İhsan Kabadayı suçlandı. Doğan Öz soruşturmasıyla ilgili olarak ilk önemli gelişme cinayetten yaklaşık bir ay sonra meydana geldi. Emniyette çalışan iki uzman önemli bir gerçeği ortaya çıkardılar. 5 Ocak günü Demirli Bahçe'de Muzaffer Üstünel adındaki gencin öldürülmesinde kullanılan tabanca, Doğan Öz'ün öldürülmesine de kullanılan tabancaydı. Muzaffer Üstünel'i öldürenlerin ülkücüler olduğu biliniyordu. Doğan Öz soruşturmasını yürütenlerin artık katilleri nerede arayacakları kesin olarak ortaya çıkmıştı. Tüm bu verilere karşın Öz'ün katilleri yine de bir türlü bulunamıyordu. Aradan aylar geçti. Ekim ayına gelindiğinde yeni bir katliam yaşandı. Daha sonra kamuoyunda Bahçeli Evler katliamı olarak adlandırılacak 7 tipli gencin öldürülmesi. Polisin ülkücülerin karargah olarak kullandıkları yerleri daha yoğun izlemesine neden oldu. Katıldığı çeşitli eylemlerde göze batan İbrahim Çiftçi bir genç kızın yolunu kesip tehdit edince gözaltına alındı. Sorgulaması sırasında polislerden biri Çiftçi'nin savcı Öz'ün katilinin tarifine çok benzediğini fark etti. İbrahim Çiftçi tanık Hayati Erdoğan'la yüzleştirildikten sonra inkardan vazgeçip Öz'ü öldürdüm diyecekti. Dava dosyasına giren ifadesi şöyleydi. Savcı yardımcısı Doğan Öz'ü eski Ankara Ülke Ocakları 2. Başkanı Hüseyin Demirel ve halen Muzaffer Üstünel adlı şahsı öldürmek suçundan hakkında gıyabi tutuklama müzakeresi bulunan Hüseyin Kocabaş adlı şahsın verdikleri talimat üzerine öldürdüm. Suçta kullandığım tabancayı Hüseyin Demirel verdi. Kullandıktan bir gün sonra tekrar aynı şahıs tabancayı benden geri aldı. Bu şahıslar bana Doğan Öz'ün site yurdunu arattığını ve ayrıca ülke ocaklarını kapattırmak için çalıştığını ve ülke ocakları için tahkikat açtığını söylediler. Bu nedenle savcının öldürülmesi için bana talimat verdiler. Hüseyin tarafından bana verilen tabanca 14'lüydü. Hatırladığıma göre 6 el ateş etmiştim. Cinayet silahının Hüseyin Kocabaş'ın da içinde bulunduğu bir grup tarafından Zafer Üstünel adındaki öğrencinin öldürülmesinde kullanıldığı Kocabaş bu cinayetten hüküm giydiği anlaşıldı. Çiftçi, Kocabaş ve cinayet silahı arasındaki ayrılmaz bağ mahkeme ilamıyla doğrulanmıştı. Dava Ankara Savcılığınca 26 Aralık 1978'de Ağır Ceza Mahkemesi'ni tasarlayarak adam öldürmekten açıldı. 12 Eylül'de sıkı yönetimin ilanı üzerine bu mahkeme tarafından görevsizlik kararıyla Ankara Sıkı Yönetim Askeri Mahkemesi'ne gönderilmişti. Mahkemeye sanıklardan sadece ikisi çıkarıldı. Katliam kararına katılan, tabancayı sağlayan ve cinayet yerinde bulunan Hüseyin Demirel ise hiç yakalanmadı. Ancak davada yolunda gitmeyen bir şeyler vardı. Bir nolu Ankara Sıkı Yönetim Mahkemesi, hepsi de bir üst mahkemede bozulan 4 idam hükmü vermişti. İlk bozma gerekçesinde çok kültürlü bir ODTÜ öğretim üyesi sanığı teşhis edemezken bir kapıcı nasıl teşhis ediyor denilmişti. Teşhis edemeyen tanık sanıkla yüzleştirilmeden önce evinin önünde bomba patlatılan doçent Ziya Aktaş'tı. Kendisi daha sonraki yıllarda karşımıza DSP hükümetinin enerji bakanı olarak çıkacaktı. Bir sonraki bozma kararının gerekçesi ifadeyi alan savcı yardımcılarının mahkeme huzurunda dinlenmeyişiydi. Doğan Öz'ün tetikçilerinin aleyhinde açılan dava inanılmaz bir seyir izliyordu. Sıkı Yönetim Mahkemesi son kararında İbrahim Çiftçi için 4. kez idam, Hüseyin Kocabaş için de 12 yıl ağır hapis cezası verdi. Ancak o güne dek sürekli idam isteminde bulunan başsavcılık Onama kararını olay yerinde bütün tanıkların hazır bulunarak yeniden keşif yapılmasını istedi. Şeklen yapılan itiraz incelenmesi gereken Askeri Yargıtay Ceza Genel Kurulu bu konuda değil, esas hakkındaki dosyayı bozdu. İbrahim Çiftçi'nin beraati gerektiğine karar verip tahliye ettirdi. Dosya bir nolu Ankara Askeri Mahkemesi'ne döndü. Mahkeme üst mahkemenin verdiği beraat kararına uydu. Beraat kararı gerekçesinde sanık İbrahim Çiftçi'nin maktul Doğan Öz'ü taammüden öldürdüğü mahkememizce sabit görülmüş, ancak Askeri Yargıtay Daireler Kurulu kararı mahkememizi bağlayıcı nitelikte bulunduğundan sanık İbrahim Çiftçi hakkındaki 7/8'lik oy çokluğuna dayanan bozma ilamına uyularak sırf bu hukuki zorunluluk nedeniyle sanık İbrahim Çiftçi'nin beraatine karar verilmiştir denildi. Tahliye kararı hem öz ailesine hem de Çiftçi için inanılmazdı. Çiftçi kendisine tahliye oldun dediklerinde hayır demişti. Beni öldüreceksiniz, çıkmıyorum. Sezen Öz ne oldu da dava beraatle sonuçlandı diye dosyaya bakmaya gittiğinde zamanın başbakanı Bülent Ulusoy'a yazılmış bir dilekçeyle karşılaşacaktı. Bu dilekçede avukatları müvekkillerinin Milli Savunma Bakanlığı'nda bir dosya bulunduğundan söz etmekteydiler. Tevsi hakikat talebinde bulunuldu. Sözü edilen dosyanın getirilmesi istendi ama talep reddedildi. Dava başından sonuna izleyen avukat Veli Devecioğlu, Askeri Yargıtay Başsavcılığı'na verdiği dilekçede şunu vurguluyordu. Bu dava böyle biterse adalet onulmaz bir yara alacaktır. Sesimiz adalet arayan mağdurların çığlığıdır. Bu haksızlığı her yerde haykıracağız. Katilleri bırakıp aydın ve kitap kovalayan devlete, Doğan'ın katili Çiftçi değilse kim olduğunu, neden yakalanmadığını bakıp usanmadan soracağız. İbrahim Çiftçi Mumak askeri hapishanesinden çıkar çıkmaz ilk sana müdür tayin edildi. MHP Genel İdare Kurulu üyeliği yaptı. İş ortağının şüpheli bir biçimde öldürülmesinin ardından gözaltına alındı. 1996 yılında Milliyet Gazetesi'nde yayınlanan bir röportajda bizi kullanıp dışladılar diyen İbrahim Çiftçi aynı röportajda şunları söylüyordu. 12 Eylül öncesinde ülkücüler silahlı eylemlere itildiler. Eylemlere taraf yapıldılar. Bu talan sisteminin bu vurguncu, hayali ihlalcatçı, devlet düzeninin ideallerimizdeki devlet düzeniyle bir ilgisi olmadığını 12 Eylül'de gördük. Devlet 12 Eylül öncesi örtülü harp dediğimiz dönemlerden geçerek bugüne gelmişse ülkücülere açıkça teşekkür edilmesi gerekirken kendisini yıkmak isteyen güçlerle aynı kefeye konuldu. Tabii ki kırgınız. İbrahim Çiftçi 17 Haziran 1997'de yapılan MHP kurultayında genel başkanlığına adaylığını koydu. Devlet dairelerine akaryakıt satan şirketler kuran Çiftçi, ihalelere giren bir iş adamı oldu. Doğan Öz'ün katili hala bulunamadı. Doğan Öz'ün eşi Sezen Öz ile çocukları Turan, Hakan ve Bengi yıllardır cinayetin üstündeki örtüyü kaldırmaya çalışıyorlar. Tıpkı faili meçhul ya da faili belli cinayetlerde yaşamını yitiren diğer aileler gibi. 8. ayrımın sonu sayfa 113.